Ayrım altı, toz gibi yıldızlar. Asimov, sayfa 58. Parmaklarının arasına kızına acınası bir bakış attı. Ne olacak şimdi? Nasıl böyle bir şey yaparsın?
Bana hiçbir faydası dokunmadı. Ne dedi biliyor musun? Biliyor musun? Benim için bardağı taşıran son damla bu oldu. Sınırı kesinlikle aştı. O anda boyu 3 metre bile olsa o adama katlanamayacağımı anladım.
Ama ne dedi ki?
Dedi ki, sanki bir filmden fırlamış gibiydi baba. Dedi ki, ne ateşli bir kaltak. Şimdi ondan daha çok hoşlandım işte. İki hizmetkar ayağa kalkması için ona yardım etti. Ama o andan sonra bir daha yüzüme hohlamaya cesaret edemedi.
Henrik bir sandalyeye çöktü, öne eğildi ve Artemisia'ya ciddiyetle baktı. Onunla baştan sağma bir evlilik de yapabilirdin değil mi? Ciddi bir birliktelik olmasına gerek yoktu. Neden siyasi menfaatimiz uğruna onunla?
Ciddi bir birliktelik olmasına gerek yoktu derken ne kastediyorsun baba? Sağ elimle nikah defterine imza atarken sol elimle de parmaklarını mı çaprazlasaydım?
Henry'in kafası karıştı. Hayır, tabii ki hayır. Öyle bir şey neye yarar ki? Parmaklarını çaprazlaman evlilik akdinin geçerliliğini değiştirmez. Gerçekten Arta, bazen aptallığın karşısında hayrete kapılıyorum.
Artemisia içini çekti. Ne kastediyorsun o halde?
Neyle ne kastediyorum? Bak gördün mü? Her şeyi karman çorman ettin. Senin yüzünden kafam allak bullak oldu. Doğru dürüst düşünemiyorum bile. Ne diyordum?
Evlenmiş numarası yapmamdan veya onun gibi bir şeyden söz ediyordun, hatırladın mı?
Ah evet, demek istediğim bu işi çok ciddiye almana gerek yok, anlıyorsun ya.
Sevgililerim olabilir sanırım.
Henrik kaskatı kesilip kaşlarını çattı. Arta, seni kendine saygısı olan mütevazı bir kız olarak yetiştirdim ben. Annen de öyle. Böyle bir şeyi nasıl söylersin, utanç verici.
İyi de kastettiğin şey bu değil mi?
Ben söyleyebilirim. Ben bir erkeğim. Yetişkin bir erkek. Senin gibi bir kız bu sözü tekrarlamamalı.
Tekrarladım bile. Hem de ayan beyan. Sevgili edinmeye itirazım yok. Eğer ülkemizin iyiliği için biriyle evlenmek zorunda kalırsam muhtemelen bir sürü sevgilim olacak zaten. Ama her şeyin bir sınırı var.
Ellerini kalçalarına dayamasıyla birlikte elbisesinin pelerini andıran kolları bronz teninin de çukurlu omuzlarının üstünden aşağı kaydı.
Peki ama sevgililerimin yanında değilken ne yapacağım? O adam hala benim kocam olacak ve bunu düşünmek bile dayanılacak gibi değil.
Ama o yaşlı bir adam hayatım. Onunla süreceğin hayat kısa olacaktır.
Yeterince kısa değil. Almayayım, sağ ol. Daha 5 dakika önce ona delikanlı diyordun, unuttun mu?
Henrik ellerini genişçe iki yana açtı, sonra da kollarının iki yanına düşmesine izin verdi. Arta, o adam bir tiranlı, ayrıca çok güçlü, hanın sarayında kokusu hoş karşılanan biri.
Han onun güzel koktuğunu düşünebilir, büyük ihtimalle öyle de yapıyordur, muhtemelen kendisi de kokuyordur.
Henry'in dudakları korkuyla bir O halini aldı. Otomatik olarak arkasına baktı. Ardından çatallı bir sesle ''Sakın bir daha öyle bir şey söyleyeyim.'' deme dedi.
''Canım isterse söylerim. Ayrıca adam bugüne dek 3 kez evlenmiş.''
Babası bir şey diyemeden ekledi.
''Ham değil, evlenmemi istediğin adam.''
''Ama önceki eşleri ölmüş.'' diye açıkladı Henrik ciddiyetle. ''O kadınlar hayatta değil Arta, bunu düşünme.'' Kızımı çok eşli biriyle evlendireceğimi nasıl düşünürsün? Ondan belgeleri isteriz. Önceki eşleriyle farklı farklı zamanlarda evlenmiş, aynı anda değil. Ve artık hepsi ölü, tamamıyla ölü, hepsi.
Hiç şaşırmadım.
Ah ne yapacağım ben şimdi? Son bir haysiyet kırıntısı sergiledi. Arta, hem direktörün kızı hem de bir Henriette olarak ödemen gereken bir bedel bu.
Ne direktörün kızı ne de bir Henriette olmayı ben istedim.
Mesele bu değil Arta. Galaksinin tüm tarihi gösteriyor ki ülkelerin çıkarları, gezegenlerin güvenliği ve insanların yararı söz konusu olduğunda...
Zavallı bir kızın fahişelik yapması gerekebilir.
Ah seni şu edepsizliğin. Göreceksin günün birinde. Günün birinde herkesin ortasında böyle laf edeceksin...
Doğru söylüyorum. Ve o adamla evlenmeyeceğim. Ölmeyi tercih ederim. Orospuluk dışında başka her şeyi yapmaya razıyım. Yapacağım da.
Direktör ayağa kalkıp kollarını kızına doğru uzattı. Dudakları titriyor, tek kelime bile etmiyordu. Arta ansızın ızdırap dolu gözyaşlarına boğularak ona doğru koştu ve babasına çaresizce sarıldı.
''Yapamam baba, yapamam, beni buna zorlama.''
Henrik kızının sırtını beceriksizce sıvazladı.
''Peki ama yapmazsan ne olacak? Tiranlıları hoşnut edemezsek beni görevden alabilir, hapse atabilir, hatta idam bile ede.''
Kelimeler boğazına takıldı.
''Bunlar çok bedbaht zamanlar Arta, çok bedbaht. White Mosque Yahya'sı geçen hafta tutuklandı. Onu idam ettiklerine inanıyorum. Kahya'yı hatırlıyor musun Arta? 6 ay kadar önce saraydaydı. Yuvarlak bir kafası ve çukur gözleri olan iri bir adam. İlk karşılaştığımızda ondan korkmuştun.''
''Hatırlıyorum.''
Muhtemelen öldü. Kim bilir, belki de sıra bendedir. Zavallı, zararsız ve yaşlı babanda. Bedbaht zamanlar. Kahya'nın sarayımızda görülmesi oldukça şüpheli bir durum.
Artemisia ansızın babasından bir kol boyu uzaklaştı.
Neden şüpheli olsun ki? Onunla işbirliği içerisinde değildin ya.
Ben mi? Tabii ki değilim. Ama hanın gözdelerinden biriyle ittifak kurmayı reddederek Tiranlıları açıkça rencide edersek bu şekilde düşünmeyi tercih edebilirler.
Henrik ellerini ovuşturmaya başlamıştı ki dahili iletişim hattının boğuk vızıltısı karşısında hareketi yarıda kaldı. Adam endişeyle irkildi.
''Adamdan konuşurum, sen dinlen, biraz kestirdikten sonra kendini daha iyi hissedeceksin. Göreceksin, göreceksin. Sadece biraz gerginsin, hepsi bu.''
Artemisia odadan çıkmakta olan adamın arkasından bakıp kaşlarını çattı. Yüzü son derece düşünceliydi. Ve sonraki birkaç dakika boyunca hala hayatta olduğunu gösteren tek şey, nefes aldıkça hareket eden göğüslerinin hafif hareketi oldu. Kapısının önünde tökezleyen ayak sesleri duyuldu ve genç kız dönüp o tarafa baktı.
''Ne var?''
Sesi niyetlendiğinden daha sert çıkmıştı. Gelen Henrik'ti. Yüzü korkudan kıpkırmızı kesilmişti.
''Arayan binbaşı Andros'tu.''
''Uzay polisi mi?''
Henrik sadece başıyla onaylayabildi.
''Herhalde seni'' diye başladı Artemisia yüksek sesle.
Aklından geçen korkunç düşünceyi kelimelere dökmenin eşiğindeyken tereddütle duraksadı ve boşu boşuna bir açıklama bekledi.
''Benimle görüşmek isteyen genç bir adam varmış. Onu tanımıyorum. Neden buraya gelmiş ki? Dünyadan olduğunu söylüyor.''
Konuşurken hızlı hızlı nefes alıyor. Sanki zihni bir pikabın üstündeymiş de dönüşlerini takip etmek zorundaymış gibi bocalıyordu. Genç kız ona doğru koşup adamın dirseğini kavradı.
''Gel şöyle otur baba, bana neler olduğunu anlat.'' dedi çabuk çabuk.
Henry şöyle bir silkeleyince adamın yüzündeki panik ifadesi biraz azaldı.
''Tam olarak bilmiyorum.'' diye fısıldadı babası. ''Hayatıma yönelik bir suikast girişiminin detaylarını bilen bir delikanlı buraya geliyor. Hayatıma ve Tiranlılar onu dinlemem gerektiğini söylüyor.''
Aptal aptal sırıttı.
''Halkım beni sever, kimse beni öldürmek istemez. Değil mi? Değil mi?''
kızına hevesle bakıyordu.
''Tabii ki istemez.'' dedi Artemisia.
Bu sözleri duyan Henrik biraz rahatladı. Ardından tekrar gerginleşerek
''Bunu yapan onlar olabilir mi dersin?'' diye sordu.
''Kimler?''
Babası öne eğilip fısıldadı.
''Tiranlılar. White Mosque Yahya'sı daha dün buradaydı ve onu öldürdüler.''
Sesi bir kerte yükseldi.
''Şimdi de beni öldürmesi için birini yolluyorlar.''
Artemisia adamın omuzlarını sertçe sıkıp hissettiği acı sayesinde şimdiki ana odaklanmasını sağladı.
''Baba, otur. Tek kelime bile etme. Beni dinle. Kimse seni öldürmeyecek. Duyuyor musun? Kimse seni öldürmeyecek. Kahya 6 ay önce buradaydı. Hatırlasana. 6 ay önce değil miydi? Düşün.''
''O kadar oldu mu?'' diye fısıldadı direktör. ''Evet, evet, öyle olmalı.''
''Şimdi burada kal ve dinlen. Sinirlerin çok yıpranmış. Şu genç adamla gidip ben görüşürüm. Güvenli olduğu takdirde de onu sana getiririm.''
''Bunu yapar mısın Arta? Yapar mısın? Bir kadına zarar vermeyecektir. Yani vermez herhalde.''
Genç kız hızla eğilip babasını yanağından öptü.
Dikkatli ol diye mırıldandı adam, gözlerini bezgince yumarak.
6. Bölüm Büyük Olur. Byron Farrell saray bahçelerinin dış binalarından birinde huzursuzca bekliyor ve bir taşralı olmanın yaşattığı gurur kırıcı hissi hayatında ilk kez tecrübe ediyordu. Büyüdüğü yer olan Widmoss konağının çok güzel bir yer olduğunu düşünmüştü hep, fakat artık gözüne barbarsı bir yer gibi görünüyordu. Kıvrımlı dış hatları, filigranlı desenleri, tuhaf işlemeleri olan kuleleri, zarif, sahte pencereleri, bunları düşünmek bile yüzünü buruşturmasına neden oldu. Oysa burası farklıydı. Rodya'nın saray bahçeleri bir büyükbaş hayvan krallığının önemsiz efendileri tarafından kurulmuş, sıradan bir gösteriş yuvası değildi. Ne de kaybolup gitmekte olan bir dünyanın çocuksu bir tezahürü. Aksine Henriette hanedanlığının taşlarla inşa edilmiş zirvesini teşkil ediyordu burası. Binalar kudretli ve sessizdi. Düz ve dikey dış hatları her yapının merkezine doğru uzanıyor, ancak helezonik kuleler gibi kadınsı bir izlenim bırakan biçimler almaktan kaçınıyorlardı. Bu tür kütlükleri olsa da bunu nasıl yaptıklarını gelişigüzel bir bakışla anlamanıza müsaade etmeyen bir havaları vardı. Mesafeli, suskun ve gururluydular. Nasıl ki her bina tek başına etkileyici bir izlenim bırakıyorsa, aynı şeyi bir bütün halinde de gerçekleştiriyorlar ve tüm merkez saray bir crescendo halinde yükseliyordu. Erkeksi Rodya tarzından kalan birkaç yapmacıklık bile geride bırakılmıştı. Hatta çok değerli bir dekorasyon olarak görülen ve artık hem aydınlatma hem de havalandırma yapay yollarla gerçekleştirildiğinden son derece işe yaramaz olan sahte pencereler bile ve her nasılsa bu herhangi bir kayba mal olmamıştı. Gözünüzü göğe doğru çevirmenizi sağlayan tek şey çizgi ve düzlem, geometrik bir soyutlamaydı. Tiranlı binbaşı iç odadan çıkmadan önce Byron'ın yanında kısa bir süreliğine duraksadı.
''Birazdan kabul edileceksin.'' dedi.
Delikanlı başını sallayarak anladığını gösterdi ve bir müddet sonra kızıl boz renkli bir üniforma giyen bir adam tam önünde durup çizmelerinin topuklarını birbirine vurdu. Byron o anda gerçek iktidar sahiplerinin gösterişli üniformalara ihtiyaç duymadığını ve basit bir maviyle yetindiklerini fark etti çarpıcı bir şekilde. Kahyalık hayatının cafcaflı resmiyetini hatırladı ve beyhudeliği karşısında alt dudağını ısırdı.
''Byron Malayne'' diye sordu Rodyalı muhafız. Genç adam ayağa kalkıp onu takip etti.
Diamanyetik güçler vasıtasıyla kızıl renkli tek bir metal rayın üstüne titizlikle yerleştirilmiş küçük ve ışıltılı bir vagona vardılar. Byron daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Araca binmeden önce kısa bir süreliğine duraksadı. Küçük vagon 5-6 kişi alabilecek kadar genişti ve rüzgarla birlikte sağa sola sallanıyordu. Rodya'nın muhteşem güneşinin ışıltısını yansıtan zarif bir gözyaşı damlasıydı sanki. Altında uzanan tek raylı demir yolu bir kablodan biraz daha kalındı ve vagona temas etmiyordu. Byron eğilip aralarından baktığında gökyüzünün mavisini açıkça görebildi. Bir anlığına o izlemeye devam ederken kuvvetli bir rüzgar esti ve vagonu kaldırarak raylardan 2-3 santim uzaklaştırdı. Araç sanki uçuşa geçmek için sabırsızlanıyor, onu yerinde tutan görünmez güçlere kafa tutuyormuş gibi göründü. Ardından tekrar yerine yerleşti. Ancak raya ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın kesinlikle ona temas etmedi.
''İçeri gir.'' dedi arkasındaki muhafız sabırsızlıkla.
Bunun üzerine Byron vagona çıkan iki basamağı tırmandı. Basamaklar muhafızın da içeri girmesine yetecek kadar açık kaldıktan sonra sessizce katlandı ve vagonun pürüzsüz dış yüzeyinde hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldular. Byron aracın mat görüntüsünün bir illüzyon olduğunu fark etti. Çünkü içeri girer girmez kendisini şeffaf bir balonda otururken bulmuştu. Küçük bir kontrol panelinin hareketiyle birlikte vagon yukarı kalktı, ardından yükseklikleri kolayca aşıp havada ıslık çalarak ilerlemeye koyuldu. Kavisli rayın tepe noktasına ulaştıklarında Byron kısa bir anlığına da olsa saray bahçelerinin eksiksiz bir manzarasına şahit oldu. Binalardan bir iki tanesi zarif baloncuklar taşıyan ışıltılı bakır iplikler aracılığıyla birbirine bağlandı ve hep birlikte görkemli bir bütün halini aldılar. Yoksa havadan görülecek şekilde mi tasarlanmışlardı? Genç adam ileriye doğru ittiriliyormuş gibi hissetti ve ilerleyişi bir son bulan vagon sağa sola sallandı. Tüm yolculuk 2 dakikadan kısa sürmüştü. Byron'ın tam önünde açık bir kapı duruyordu. Delikanlı içeri girip onu arkasından kapattı. Küçük ve boş odada kimsecikler yoktu. Kısa bir süreliğine de olsa kendisini itip kakan kimse kalmamıştı etrafında. Ama Byron ne bunun tadını çıkarmaya kalktı ne de hayallere kapıldı. Çünkü o kahrolası geceden beri hareketlerinin başkaları tarafından yönetildiğini biliyordu. Jonty onu bir uzay gemisine yerleştirmişti. Tiranlı komiser de buraya yollamıştı ve attığı her adımla birlikte çaresizliği giderek artıyordu. Tiranlıları kandıramadığını biliyordu. Kendisinden kurtulmaları çok kolay olurdu. Komiser Dünya Konsolosluğunu arayabilirdi. Hiper dalgalar aracılığıyla dünya ile iletişime geçebilir ve Byron'ın retina izini alabilirdi. Bunlar rutin prosedürlerdi. Kaza ara unutulmuş olmalarına imkan yoktu. Jonty'nin tüm bir olan bitenlerle ilgili analizini hatırladı. Bazıları hala geçerli olabilirdi. Tiranlıların onu hemen öldürmemesinin sebebi başlarına başka bir şehit çıkarmak istememeleri olabilirdi pekala. Lakin Henrik onların kuklasıydı ve bir idam emri çıkartmaya en az Tiranlılar kadar muktedirdi. Böylelikle Byron kendi halkından biri tarafından öldürülmüş olur, tiranlar ise sadece yaşananları hakir gören seyirciler olarak kalırdı. Byron yumruklarını sertçe sıktı, uzun boylu ve güçlü bir delikanlı olsa da silahsızdı. Onu almaya gelen adamlarsa lazer tabancaları ve nöronik kamçılar taşıyor olacaktı belki de. Kendisini duvara doğru gerilerken buldu. Solundan bir kapının açıldığını gösteren hafif bir ses gelince hızla o tarafa döndü. İçeri giren adam hem üniformalı hem de silahlıydı ancak yanında genç bir kadın da vardı. Delikanlı biraz rahatladı. Onunla görüşmeye gelen kişi sadece bir kızdı. Başka zaman olsa onu dikkatle inceleyebilirdi. Çünkü bakılmayı ve takdir edilmeyi hak eden biriydi. Ancak o anda Byron için sadece bir kızdı. Aynı anda harekete geçip birbirlerine doğru yaklaştılar ve aralarında 6 adım kala durdular. Byron gözünü muhafızın tabancasından ayıramıyordu. ''Onunla ilk önce ben konuşacağım Teğmen'' dedi kız muhafıza. Yüzünü Byron'a döndüğü sırada 2 kaşının arasında dikey bir çizgi vardı. ''Direktöre yönelik bir suikast planı ile ilgili bilgiye sahip beyefendi siz misiniz?''
''Bana direktörle görüşeceğim söylenmişti.''
''Bu imkansız. Söyleyecek bir şeyiniz varsa bana söyleyin. Verdiğiniz bilgilerin işe yarar ve güvenilir olduğuna kanaat getirirsem iyi muamele göreceksiniz.''
''Kim olduğunuzu sorabilir miyim? Direktörün adına konuşmaya yetkili olduğunuzu nereden bileceğim?''
Kız öfkelenmiş gibi göründü. ''Ben kızıyım. Lütfen sorularıma cevap verin. Sistemin dışından mısınız?''
''Dünyalıyım.'' Byron bir anlığına duraksadı ardından majesteleri diye ekledi.
Genç kadın bu eklemeden hoşnut kalmış göründü. Orası neresi?
Sirius sektöründeki küçük bir gezegen majesteleri.
Peki adınız nedir?
Byron Mavain majesteleri. Kız ona düşünceli düşünceli baktı.
Dünyalısınız demek, bir uzay gemisi uçurabilir misiniz?
Byron az kalsın gülümsüyordu. Kız onu sınıyordu. Uzay gemisi kullanmanın tiranlar tarafından kontrol edilen gezegenlerdeki yasaklı ilimlerden biri olduğunu o da biliyordu elbette.
Evet majesteleri, kendisinden öyle bir şey istedikleri takdirde bunu kanıtlayabilirdi. Tabii eğer o kadar yaşamasına izin verirlerse...
Uzay gemisi kullanmak dünyada yasak değildi ve insan 4 yıl içerisinde pek çok şey öğrenebiliyordu.
''Pekala, peki şu suikast hikayesi nedir?''
Byron o anda kararını verdi. Eğer muhafızla baş başa olsalardı böyle bir şeye asla cesaret edemezdi. Ama konuştuğu kişi genç bir kadındı ve eğer yalan söylemiyorsa, eğer gerçekten de direktörün kızıysa onun desteğini almak işine yarayabilirdi.
''Bir suikast girişimi falan yok majesteleri'' dedi. Kız şaşırdı. Ardından sabırsızca muhafıza döndü. Görüşmeyi siz devam ettirir misiniz Teğmen? Gerçeği öğrenin.
Byron öne doğru bir adım atınca muhafızın lazer tabancasının soğuk namlusunu vücudunda hissetti. Bekleyin majesteler, beni dinleyin. Direktörü görebilmemin tek yolu buydu, anlamıyor musunuz?
Sesini yükseltip giderek uzaklaşan kızın arkasından bağırdı.
En azından majestelerine Byron Farrell olduğumu ve sığınma hakkı talep ettiğimi söyleyebilir misiniz?
Tutunabileceği en son zayıf daldı bu. Eski feodal adetler, tiranlar gelmeden nesiller önce bile güçlerini kaybetmeye başlamıştı. Bugünlerde ise tedavülden tamamen kalkmışlardı. Ama elinde başka bir şey kalmamıştı, hem de hiç. Genç kadın ona doğru dönüp kaşlarını yukarı kaldırdı.
Şimdi de aristokrat sınıfından olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? Bir dakika önce soyadınız Malayn'di.
Odada beklenmedik yeni bir ses duyuldu. Hakikaten de öyleydi ama gerçek olan ikincisi. Siz sahiden de Byron Farrell'sınız sevgili bayım. Tabii ki öylesiniz. Babanıza olan benzerliğiniz aşikar.
6. ayrımın sonu. Sayfa 68.